tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksenden herkese merhaba. Dolu dolu bir gündemle yine karşınızdayız. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın batısında çok tartışılan, Türkiye'nin müdahale edebileceği iddialarına yol açan Membiç'teki yeni operasyona bakacağız Suriye'de. Genel tabloyu ikinci bölümde, programın ikinci bölümünde detaylı bir biçimde eski Erbil Başkonsolosumuz Aydın Selcan ile konuşacağız. Onun dışında epey başlıklarımız var. Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili açıklamalar var. Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili AB Bakanı, yeni AB Bakanı Ömer Çelik'in açıklamaları var. Almanya ile Ermeni soykırımı tasarısı yüzünden bir kriz hali yaşanıyor. Avrupa'da Brexit ile ilgili gelişmeler, Fransa'da grevler ve Amerika'dan son taze haberlerle başlayacağız programımıza. Dünyanın ahvali diyelim önce. Evet, ikinci bölümde soracağız Aydın Selcan'e, fakat ben öncelikle son gelen notları aktarmak istiyorum size. Çünkü Amerikan ordusu Rakka operasyonunun ardından, Fırat'ın doğusundaki Rakka operasyonunun ardından Türkiye'nin uzunca bir zamandır kırmızı çizgi diye nitelediği Fırat'ın batısında da operasyona başladı. Yaklaşık 30 kilometre kadar Tişrin Barajı'ndan ötede Amerika'nın uzun süre hedefinde olan IŞİD'in elindeki bölgeye yönelik operasyonlar. 16 köyün kurtarıldığı haberleri var. Membiç'e 15 kilometre kadar yaklaştıkları söyleniyor. Peki bu güçler kim? Suriye Demokratik Güçleri geçen Ekim'de kurulmuştu ve YPG'nin, yani Kürt milislerin öncülüğünde Arapların ve Süryani grupların bölgede diğer yerel halklarla beraber ortaklaşa kurulan Suriye Demokratik Güçleri bu operasyonun öncü güçleri. Aslına bakarsanız bölgeyi yakından izleyenler için eli kulağındaydı. Sabaha karşı, bu sabah saatlerinde demek lazım daha doğrusu, Reuters'a yapılan açıklamalarla gündeme taşındı. Taze taze Türkiye'nin tepkisini de verelim. Bir Türkiye'den bir askeri kaynağın tepkisi Reuters haber ajansına düştü. Türkiye'nin Amerikan destekli bu operasyona katkı yapmadığını söylüyor. Ve Washington yönetiminin operasyonla ilgili Ankara'yı enforme ettiği, bilgilendirdiği bilgisi var içinde. Ancak YPG'nin katılımı yüzünden operasyonu Türkiye'nin desteklemesinin söz konusu olamayacağı unsuru var. Bir başka unsur da şu: Türk topçu birliklerinin menzilinin dışında olduğu gerekçesi de gösteriliyor katkıda bulunulmamasına. Bir Pentagon yetkilisi ise operasyona katılacakların ağırlıklı olarak Arap savaşçılardan oluştuğunu söylemiş ama gelen bilgiler çok da öyle olmadığını gösteriyor bize. Suriye Demokratik Güçlerinin sözcüsü Taçkır Kobani 12 bin savaşçı ile operasyona başladıklarını bilgisini verdi. Arap savaşçıların da olduğunu, Kürt savaşçıların da olduğunu söylüyor. Membiç halkından oluştuğunu söylüyor. Amerikan askerlerinin de bulunduğu söyleniyor içlerinde. Suriye'deki aktivistlerle yakın bağlantıda olan, biraz taraf sayılır ama insan hakları gözlemevi, onlar da operasyona katılan savaşçıların çoğunluğunun YPG'lilerden oluştuğunu iddia ettiler. Amerikan hava saldırılarında son 24 saatte de 3'ü çocuk, 15 sivilin ölümünün söz konusu olduğunu da aktardılar. YPG 400 kilometrelik bir sınırı kontrol ediyor ve 3 tane kanton var. Afrin kantonu en batıda kalan Türkiye sınırında ve arada Kobani ile boşluk var. Fakat o boşlukta işte Türkiye'nin desteklediği İslamcı grupların IŞİD'e karşı çok başarılı olamaması, YPG'nin sahada etkinliğini kanıtlaması işleri değiştirmişti. Suriye'nin diğer bölgelerinden sizin için hazırladığım notları da aktarmak istiyorum. Büyük olasılıkla Suriye ordusuna ait uçaklar olduğu söyleniyor. Ahrar-ı Şam'ın İdlib'deki ana kampını vurdukları haberi var. Çok sayıda öyle olduğu söyleniyor. Burada Şeyh Bahar kampı, kırsal kesiminde İdlib'in. Burada daha ziyade üst düzeyde eğitmenlerin konuşlandığı belirtiliyor. Ahrar-ı Şam'da El-Kaide'nin mümessili diyebileceğimiz, biat ediyorlar çünkü, Nusra cephesiyle yakın çalışmasıyla tanınıyor. Batı'da da büyük tartışmalara sebebiyet veriyor. Bu arada Pentagon hafta sonunda Irak ve Suriye'de iki askerinin yaralandığını duyurdu. Suriye'deki sahadan ilk kayıp bu. Gerçi aktif çatışmada söz konusu olmadığı, roket ya da topçu ateşi anlamına gelen dolaylı ateşte yaralandıkları bilgisini verdiler. Yine Rusya'nın bir açıklaması var. Rus Savunma Bakanlığı'nın Şam kırsalında 48 saatlik ateşkes açıklaması yaptılar. Özellikle Deraya bölgesine insani yardım ulaştırması için kullanılacak. 2012'den bu yana ilk defa içeriye yardım girmesi bu sayede söz konusu olacak. Evet, bir de sınırın Irak cephesine bakalım. Birkaç gündür aktarıyorum size. Felluce'ye yönelik Musul'dan önce operasyon başlamış durumda. 22-23 Mayıs'ta Irak ordusu güçleri Haşşabi, Şii milislerin öncülüğünde ama içlerinde Sünni milislerin de bulunduğunun altını çiziyor Iraklı yetkililer. Şii milislerin de içeriye girmeyeceklerini, Sünni kenti Felluce Amerika'ya karşı işgal sırasındaki direnişiyle anılan bir kent. Üç koldan operasyona girişilmişti ancak IŞİD'in direnişi ve özellikle sivilleri insan kalkanı olarak kullanması nedeniyle operasyona biraz ara verildiği haberleri var. Karşı saldırıya geçmişti 100 kadar militanla IŞİD tüneller kazıldığı, yer altında gizlendikleri, bu bir tuzakları kurdukları, ilerlemeyi güçleştirdikleri haberleri var. BM Çocuk Fonu'na göre en az 20 bin çocuk Felluce'de sıkışıp kalmış vaziyette, ailelerinden zorla ayrılarak savaşçı bazılarının, yaşı daha uygun olanların demek lazım herhalde, savaşta yer almaya zorlandıkları da öne sürülüyor. Yaklaşık 50 bin sivil Felluce'de sıkışmış vaziyette. Evet, Türkiye-Rusya ilişkilerine bir bakalım. Dün bizim program bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Burada da daha önce işlemiştik. Son dönemlerde karşılıklı mesajlaşmalar var ama hiçbirinden çok da olumlu bir, ya da ilişkilerin normalleşmesi için olumlu diyelim, bir ton elde etmek mümkün değil. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından reaksiyonu da geldi. Önce Erdoğan dinleyelim.
Acaba bizden nasıl bir ilk adım bekleniyor? Onu ben anlamakta zorlanıyorum. Yoksa biz Türkiye olarak suçlu sandalyesinde oturan bir ülke değiliz. Ve biz kesinlikle Rusya ile münasebetleri bozmak isteyen de değiliz. Kaldı ki Sayın Putin ile bizim ilişkilerimiz gerçekten çok farklı bir noktadayken, iki iyi dost noktasındayken böyle bir konuma gelmiş olması veyahut da bir pilotun yapmış olduğu hata veya bir yanlış sebebiyle koskoca Türkiye'yi feda etmesi gerçekten düşündürücüdür. Temenni ederim ki bir an önce bu sıkıntı aşılır.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle diyor. Daha çok pilot hatası diyor ama tabii background bilgi olarak anımsayalım. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu emri kendilerinin verdiğini açıkça dile getirmişti. O yüzden bu tarz pilotaj hatası gibi sözlerin Moskova yönetimini çok da tatmin etmeyeceği anlaşılıyor. Nitekim Kremlin sözcüsünün bugün hemen bir açıklaması geldi Erdoğan'ın bu sözlerine. Dmitri Peskov, Türkiye'nin ilişkilerin onarılması için gerekli adımları atmamasından ötürü üzüntü duyduklarını söyledi ve özür tazminat taleplerini yineledi. Rus uçağı biliyorsunuz geçen Kasım'da düşürülmüş, pilot da havada adeta avlanarak öldürülmüştü. Bir başka tepki Rusya'dan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıra Molotov'dan geldi. Kendisi AGİT, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın Berlin'deki toplantısında terörle mücadele konferansında bir konuşma yaptı ve Türkiye'ye yüklendi. Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik yardımlarına uluslararası toplumu göz yummakla suçladı. Bu yüzden de uluslararası toplumun kendi güvenliğini baltaladığını söyledi. Militan ve silah sevkiyatının ana güzergahının Türkiye'den geçtiğini belirterek. Evet, Türkiye-AB ilişkilerine hemen geçelim. AB Bakanı Ömer Çelik, yeni hükümetin AB Bakanı demek lazım, Brüksel'de açıklamalar yaptı. Geri kabul anlaşması, sığınmacı anlaşması, vize liberalizasyonu gibi başlıkların bir paket olduğunu ve ayrı ayrı ele alınamayacağını söyledi. Ömer Çelik, teknik ekiplerin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize muafiyetini görüşmeye ise başladıklarını söyledi. Fakat tabii çok zor bir süreç Türkiye ile Avrupa Birliği arasında aynı zamanda yaşanıyor. Almanya Başbakanı Merkel'in bütün çabalarına rağmen, çünkü Türkiye terör tanımını çok geniş tutuyor. Eline silah almamış, şiddete başvurmamış insanların da terörle suçlanması söz konusu Türkiye'deki yasal çerçevede. Oysa Avrupa Birliği Türkiye'nin bu çerçeveyi değiştirmesini istiyor. Aynı şekilde yolsuzlukla ilgili GRECO kararlarının Türkiye'nin uygulamasını da talep ediyorlar. Türkiye'de bunları uygulamak istemediğini söylüyor. Bu yüzden de sığınmacı anlaşması ve vize muafiyeti gibi konularda tıkanma var. Tabii işin Avrupa Birliği tarafında sığınmacı krizi önemli. Mart ortasındaki anlaşma uygulamaya başlandıktan sonra sığınmacı akınında epey bir kesilme olmuştu. En azından Akdeniz hattına kaymıştı. İşte epey zamandır ilk defa Yunan adalarından Girit'e 113 sığınmacının ayak bastığı haberlerini görüyorum ajanslarda. Krizin başından bu yana ilk büyük akın diyebileceğimiz, çoğu Afganlardan oluşuyor ve Antalya'dan yola çıkmışlar. Adanın kuzeydoğu kırsalında keşfedilmişler, bulunmuşlar. Türkiye ile Almanya arasında da bir başka kriz kapıda sadece sığınmacı anlaşması ve vize muafiyeti tartışmaları değil. Çünkü Almanya Federal Meclisi yarın 1915-16 Ermeni soykırımı iddialarını resmi olarak tanımayı gündemine almıştı. Yarın oylama yapılacak ve hazırlanan tasarıda Ermenilere yönelik toplu katliamların, etnik temizliğin ve teçhirin 20. yüzyıla damgasını vurduğu belirtiliyor. Alman İmparatorluğu'nun da o dönemde Osmanlı ile işbirliği yaptığı için kısmi sorumluluğuna atıf yapılıyor bu tasarıda. Tabii ironisi, tasarıyı büyük ölçüde destekleyen Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, ama sadece onlar değil, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller de destekliyorlar. 1915-16'da Ermeniler ve diğer Hristiyan azınlıklara yönelik soykırımı hatırlama ve unutmama başlığı veriliyor. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck geçen sene, bir sene kadar önce katliamları soykırım diye nitelendiren en üst düzeyde siyasetçi olmuştu. Tabi zamanlaması, sığınmacı anlaşması, vize muafiyeti derken yarın büyük olasılıkla epey gürültü kopartacak. Nitekim Türkiye'den tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Almanya'yı uyardı. İkili ilişkileri zedeleyeceğini söyledi. Şimdi bir bakalım, tekrardan hatırlayalım.
Bizim sözde Ermeni soykırımı gibi bir problemimiz var mı? Bizim böyle bir problemimiz yok. Biz bu konuda rahatız. Böyle bir oyuna gelecek olursa bu bizim geleceğimize yönelik iki ülke arasındaki gerek diplomatik, ekonomik, ticari, siyasi, askeri bütün bunları tabii bu zedeler.
Burada Türkiye'ye bir fatura çıkarmaya kalkanlar iyi niyetli değil, bunu biliyoruz. Bütün dünyaya diyoruz ki bizim gizli saklımız yok. Her şey incelensin. Bütün ülkelerin geçmişi, tarihi incelensin. Ama bunu tarihçiler yapsın. Bunu siyasetin bir aracı haline getirsek, iç siyasetteki hesaplara alet edersek bu yanlış olur. O yüzden tabii ki Almanya ile aramızdaki ilişkiler zedelenecektir. Ona şüphe yok. Biz zedelenmesini istiyoruz. Çıkarsa ne olur? Çıkarsa hiçbir şey olmaz. Bizim için boş bir şeydir, hükümsüz bir iştir.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan önce, ardından Başbakan Binali Yıldırım bu açıklamaları yaptılar. Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklamasında yine dikkat çeken hususlar, KKTC'ye gitmeden önce Esenboğa Havaalanı'nda Sayın Merkel'in çok daha fazla inisiyatif ortaya koyması gerektiğini söyledik diyerek Erdoğan'ın telefon konuşmasına atıf yapması var, onu belirtelim. Bir başka noktada Almanya ile aramızdaki ilişkiler zedelenecektir, buna şüphe yok, zedelenmesini istiyoruz dedikten sonra bu karar çıkarsa, biz Avrupa Birliği ile anlaşmaları yok saymayız, burası bir kabile devleti değil ifadelerini de eklemek lazım bu işten. Çünkü büyük olasılıkla kabul edecek gibi gözüküyor, büyük bir mucize olmazsa Türkiye muhtemelen retorikte bir tepki verecek olup bitenlere. Evet, Türkiye'den bu tepkiler gelirken Ermenistan'dan da çağrılar var. Devlet Başkanı Serj Sarkisyan devreye girdi. Bild gazetesinde yayınlandı demeci ve Bundestag'da, yani Almanya Federal Parlamentosu'ndaki siyasilerin meseleye daha önce onay vermiş ülke parlamentoları gibi gördüğüne emin olduklarını söyledi. Dışarıdan tacizlere izin vermeyeceklerdir. Kısa vadeli siyasi çıkarlar için ödün verirseniz hep böyle yapmak zorunda kalırsınız. Bu hem Almanya hem Avrupa hem de dünya için kötü olur dedi Sarkisyan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacı anlaşmasını uygulamama çıkışlarına dair de bence anlaşma zaten kuma inşa edilmiş ve Türkiye gibi bir ortağınız varsa muhakkak uzun vadede uygulanması zor olacaktır yorumunu yaptı. Bu arada Almanya'da da epey tepkiler var, bu kampanyalar var bununla ilgili. Spiegel Online'ın haberinde Türkiye'nin bu tepkilerinden sonra Almanya'da yaşayan Türk toplumunun protestolarının söz konusu olduğunu, 500'ü aşkın Türk Derneği tarafından yerel milletvekillerine ve oylamayı takip eden gazetecilere çok sayıda e-posta gönderildiği, bazılarında mesela Türk asıllı Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Cem Özdemir gibi isimlere hain, Alman domuz gibi hakaretler içeren e-postalarda yer aldığı belirtiliyor, onu da ekleyelim. Evet, Brexit'e geçmek istiyoruz. Haziran ayına girdik. 23 gün kaldı. 23 gün sonra Britanya'da halk AB üyeliğinde kalalım mı yoksa ayrılalım mı karar verecek. Son anketler sürekli tabii farklı şirketlerin farklı rakamları var ama The Guardian gazetesinde bugün ICM şirketinin anket yayınlandı. Hayır cephesi %52 oyla öne geçmiş gözüküyor. Aynı şekilde YouGov'un anketinde %41'e 41 durum ama %13'lük bir kararsız kitle var. %4 de oy vermeyeceğim diyor. Bu arada bu AB meselesi Avrupa'da çok tartışılıyor. Almanya'dan size bir not aktarmak istiyorum. YouGov yine Almanya'da bir anket yapmış. Alman halkının %54'ü Avrupa Birliği içinde kalınmasını desteklerken %29 gibi azımsanmayacak bir rakam bir referandum olursa çıkılması yönünde görüş belirtmiş. Enteresan tarafı şu, tarihsel olarak Almanlar Avrupa Birliği'ne 2. Dünya Savaşı sonrası yaşlı kıtada barışı tesis eden bu birliğe daha sıcak bakarlar, daha sahip çıkarlar. Ama bu sığınmacı akını, mali kriz, Yunanistan'a verilen borçlar derken işleri değiştirmiş gözüküyor. Her 3 kişiden birine denk düşüyor bu rakamlar. Bu arada Britanya'da bu referandumdan sonra ayrılma taraftarı olan Leave kampanyasının önüne gelen isimleri eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, Adalet Bakanı Michael Gove ve Muhafazakar Parti Vekili Priti Patel bir ortak açıklama yayınladılar. AB'den ayrıldıktan sonra koymak istedikleri şartları içeriyor. Bu açıklamada deniyor ki, gelecek genel seçimlerde Avustralya stili bir göçmen sistemi yaratacağız. Bütün AB vatandaşlarının Britanya'ya gelme ve çalışma hakkı ve AB'nin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki denetimini ortadan kaldıracağız. Çalışmak ve eğitim görmek isteyenler bu hakkı kazanabilmek için yeterli olmanın yanı sıra iyi derecede İngilizce bilmek zorunda kalacaklar. Öyle arka kapıdan giriş olmayacak diyorlar. Ve Fransa, günlerdir aktarıyoruz. Fransa'da grevler çok tartışmalı çalışma yasası reformu yüzünden ortalık ayakta. 10 Haziran 10 Temmuz arasında da Euro 2016 futbol şampiyonası var. Sosyal huzursuzluğu teskin çabasında François Hollande, Cumhurbaşkanı François Hollande hükümeti. Öğretmenler için maaş artışı açıklandı. Tren Yolları Sendikası'yla görüşmeler başladı ama henüz bir çare gözükmüyor. 2,5 milyon taraftar Fransa'ya yığılacak. 1,5 milyon yabancı ziyaretçi bekleniyor ama bütün bu grevlerin başını çeken sendika CGT kararlı gözüküyor. Daha kolay işçi çıkartılmasını, kolaylıkla işçi işe alınmasını, sosyal güvenlik haklarının Fransa'daki çok keskin, Avrupa'nın en sağlamlarından demek lazım. Altını oyan bir tasarı bu ama mali kriz, işsizlik derken %25'i buluyor gençlik kesiminde Fransa'da işsizlik. %10'un üzerinde normal koşullarda. Dolayısıyla işler çok iyi gitmiyor. Air France greve hazır olduğunu duyurdu. Petrol grevi rafinerileri vurmuştu. Metro işçileri iş durdurma planlıyor. Zaten Sosyalist Parti içerisinde çatlaklar oluşmuş durumda. Kararnameyle çıkartılmıştı bu. Mecliste tartışılmamıştı ve oylanmamıştı. Şimdi Merkez Sağ'ın liderliğini oynayan eski başbakan Nicolas Sarkozy de hükümetin bu yasasını çok zayıf bulduğunu, korkaklık sergilediğini, otorite yoksunluğu sergilediğini söyleyerek de eleştirmiş vaziyette. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir Avrupa uyarısı var. Onu da aktaralım. Resmi internet sayfalarından duyurdular. Fransa'da bu 2016 Avrupa Şampiyonası vesilesiyle aynı zamanda 26-31 Temmuz'da bisiklet Fransa turu, ünlü bisiklet turu var. Bu tarz etkinliklerde terör saldırısı yapmayı düşünenler olabileceği ikazları yer aldı. Spesifik bir etkinlik ve tarih belirtilmiyor Amerikalılar tarafından ama turistik alanlarda, alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında dikkatli olunması ikazı yer aldı. Evet, biraz da Orta Doğu'ya dönelim. İran'dan bir başlık size. Avrupa ülkeleri İran'dan ağır su alma peşinde. Ali Ekber Salih, Atom Enerjisi Ajansı'nın başı açıkladı. İsmini vermediği Avrupa ülkelerinden yetkililerin 20 ton ağır su almak istediklerini söyledi. Rusya ile yine benzer bir pazarlık var. 40 ton ağır su satışı. Bu ağır su nükleer teknolojide tıbbi ve araştırma amaçlı kullanılıyor daha çok. Ama nükleer silahlarda plütonyum üretiminde de kullanılabilme olasılığı var. İşte acaba geçen seneki nükleer anlaşmayı bu kadar çok elindeki ağır su etkiler mi diye bir tartışmada Batı medyasına yansımış vaziyette. Ve İsrail'den, İsrail'de Avigdor Lieberman'ı saflarına katarak İsrail Evimiz Partisi'nin liderini, ülke tarihinin en sağcı hükümetini yeni kabine değişikliğiyle kurdu Başbakan Netanyahu. Şimdi yüzünü 2002 tarihli Arap barış planına dönmüş gibi gözüküyor. Açıklamalar var. 67 sınırlarına geri dönülmesi karşılığında tüm Arap ülkeleriyle normalleşmeyi içeriyordu bu plan. Suudiler başı çekiyordu. Enteresan tarafı şu. Daha yakın zamanda size aktarmıştım. Fransızlarda bir yeniden bir Filistinlerle İsrail arasında müzakereleri canlandırmaya çalıştılar. Paris'te bir toplantı düzenlemeye çalıştılar ama Amerikalılar çok ilgilenmedi. Zaten İsrail yönetimi Netanyahu da kafadan bunu reddetti. Şimdi birdenbire tabii 2002 barış planı niçin tekrar üzerinde duruluyor diye soru işaretleri yaratıldı. Şunu da hatırlatalım. İsrail son dönemde özellikle Suriye ve İran ve Hizbullah'ı birincil güvenlik tehdidi gördüğü için Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleriyle yakınlaşmıştı. Nitekim Suudi Dışişleri Bakanı Adile Cübeyr açıklaması var. Netanyahu'nun Arap Barış Planı'nı canlandırması görüşmelerinin olumlu karşıladıklarını söylemiş. Bakacağız, göreceğiz diye de temkinlik payı bırakmış elbette. Evet, biraz da Amerika'ya uzanalım. Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olan iş adamı Donald Trump yine gazetecilere sataşmış. Gazilere yardım eden kuruluşlar için bir gecede 6 milyon dolar topladığı iddialarını sorgulayan gazetecilere kızmış. Basın kendinden utanmalı, iyi bir iş yaptığım için hiç bu kadar eleştirilmemiştim demiş. Aynı zamanda kendisi stresle baş etme yeteneğiyle ilgili bir soru sorma cesareti sergileyen CNN muhabiri Jim Acosta'nın sözünü kesmiş. Pardon, seni televizyonda gördüm, gerçek bir güzelliksin demiş. ABC televizyonu için Cumhuriyetçilerin yarışını izleyen Tom Lamasa ise sen hadisin çünkü gerçekleri çok iyi biliyorsun diye çıkışmış. Yine kendisini eleştiren Weekly Standard dergisi editörü Bill Kristol'u başarısız olarak nitelendirmiş. Tartışılıyor Amerikan medyasında sürekli. Evet, şimdi size bir de Batı Sahra'dan haber aktaracağım. Fas'ın Kuzey Afrika'da 30 senedir bir türlü çözemediği mesele. Batı Sahra Polisario cephesinin mücadelesi bitmek bilmez. BM müzakereleri yapıldı ama bir türlü kendi kaderini tayin referandumu düzenlenemedi. Ve işte Batı Sahra'daki özgürlükçü Polisario cephesinin genel sekreteri Özerk Sahra Cumhuriyeti'nin lideri Muhammed Abdülaziz 68 yaşında ölmüş, bir süredir rahatsızdı. Dikkat çekici tarafı tabii Fas'ın bu yıl başlarında BM barış gücü misyonunu ülkeden atmış olması, bütün tümüyle barış hayallerini de gömen bir noktada aslında çok geriye dönmüş vaziyette. Fas Batı Sahra'nın büyük kısmını 1975'te sömürge gücü İspanya'dan ele geçirmişti ve Polisario cephesi gerilla savaşı başlatmıştı. 90'ların başında çatışma durduruldu. Cezayir sahip çıkıyor bu arada Polisario cephesine ama bir türlü sonuca bağlanamadı. Evet, birkaç başlığım daha var ama onların bir kısmını da yarına bırakalım. Dikkatimi çeken başlıkları Geronimo'dan Let the Sunshine In'i dinleyelim. Daha sonra tekrar burada Aydın Selcan'la konuşacağız.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci bölümünde ana başlığımızı konuşacağız. Eski Erbil Başkonsolosumuz Aydın Selcan şimdilerde bölgeyi çok yakından tanıyan bir isim olarak analizleriyle Medyaskop TV'de izliyoruz kendisini. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceydan.
Ben girişinde programın başlıkları aktarırken son gelişmeleri de aktarmaya çalıştım dinleyicilerimize. Şimdi yeni başlayan operasyon, Rakka operasyonu başladı ama çoktandır eli kulağında dediğimiz Fırat'ın batısında Membiç bölgesine yönelik operasyonun da başladığı haberleri geldi. Türkiye için kırmızı çizgiydi. Öncelikle oradan başlayalım. Ne oldu? Ankara'nın kırmızı çizgileri aşılmış mı oluyor bu operasyonla diyebilir miyiz böyle?
Ben önce bir askeri açıdan şöyle bir fark var diye düşünüyorum. Hı hı. Musul operasyonu da biliyorsunuz başladı. Rakka operasyonu da başladı. Fakat bu ikisinin başlaması biraz yumuşatma, yani hedefi yumuşatma, çevresindeki köyleri temizleme gibi. Gerçi Musul'la Rakka da birbirle karşılaştırılmaz. Çünkü Rakka'nın alınması için aşağı yukarı bir 3000 kişilik kuvvetin yeterli olacağından söz ediliyor. Buna karşılık Musul'daki IŞİD mevcudiyeti kent merkezinde 5000'i buluyor ve orası için 30.000'i aşan bir kuvvet gerekiyor. Bu ikisi biraz daha uzun soluklu olacak. Hep söyleye geldiğim üzere hele Musul en sona kalacak diyorum. Hı hı. Ama haritaya bakıldığında da tabii bir yönden işte Bağdat'tan güneye Suudi Arabistan yönünde Rütbe sınır geçişi, öbür tarafta Amman yolu, işte Trebil, sonra Fırat'tan yukarı gittiğimiz zaman işte Felluce ve ondan sonra işte Rakka. Bunlar bütüncül bir siyaseti gösteriyor. Membiç ise bence Membiç'in el değiştirmesiyle sonuçlanacak. Yani Membiç, Rakka'nın zaten bunu Salih Müslim de PYD eş başkanı açıklamıştı. Rakka'nın Suriye'nin kuzeyinde kurulan, hani bizim dil alışkanlığıyla Rojava dediğimiz ama kendilerine malum Kuzey Suriye Federasyonu diye bir isim koydular. Hı hı. Sadece Kürtlerden de oluşmuyor. Oraya katılması pek düşünülmüyor. Ben pek düşünülmüyor diyorum. Salih Müslim böyle bir gündemimiz yok zaten dedi. Hı hı. Buna karşılık Münbiç ise o işte Şahba Cebi diye adlandırılan, yani meşhur bizim hep söylediğimiz o 98 kilometrenin aşağısını tekabül ediyor. İşte onun batısında Azenz var, Türkiye destekli direnişçilerin olduğu. Altında Mare var. İkisinin arasındaki bağlantı koptu IŞİD'in doğudan yaptığı saldırı. Bunların el değiştirir SDF, Suriye Demokratik Güçlerine, dolayısıyla YPG'ye, PYD'ye geçmesi de bugün yarın oluyor gibi. Hatta Mare oldu diyenler de var. Onun altında işte aynı İsa köyü üzerinden diyeceğim Münbiç'in el değiştirmesiyle tabii o sözünü ettiğiniz Afrin Kobani aradaki bağlantıyı kurdurtmayız gibi bir şey. Ben kırmızı çizgi ifadesini artık kullanmıyorum. Hiç de duymuyorum doğrusu Ankara'dan bunu çünkü, ama tabii ne söylendiğini anlıyorum. O açıdan yani Afrin Kobani'nin birbirine bağlanması her halükarda Ankara'nın siyasetinin aleyhinde bir gelişme olacaktır. Ama Ankara'nın da sanki bir zımni bir anlayışa vardığı veya artık bu konuda bir tevekkül gösteriyor gibi olduğu yönünde de belirtiler var. Veyahut çok sert bir tepki ben henüz göremediğim için belki bu izlenime kapılmış olabilirim. Bilemiyorum.
En son açıklamayı da size aktarayım isterseniz. Çünkü Reuters'a düştü. Türk askeri güvenlik kaynağına dayandırıyor bu açıklayandırılıyor. Amerikan destekli operasyona biz katkı yapmıyoruz burada. Membiç'te denildi. Ama Washington tarafından
Türk topçusu da katılıyor diye bir şey yansıdı.
Evet, onu yalanlıyorlar. Menzil dışında deniyor. Şey enforme etti Washington bizi ama YPG'nin katılımı yüzünden biz bu operasyonu desteklememiz mümkün değil. Birincisi, ikincisi topçu birliklerinin menzil dışında diye bir gerekçe var. Bu yumuşak bir tepki mi?
Tabii yani şimdi bir kere fırtına obüsü denen işte o hovitler, topların malum onlar işte kendinden yani kendi kendine hareket edebilen paletli motorlu sistemler, bunların menzilinin 35 kilometre olduğunu biliyoruz.
Kaç, çok özür dilerim, sesiniz kesildi, kaç kilometre?
30-35 kilometre.
30-35, evet.
Bu topların menzili. Evet. Hatta bugün ben sevgili ortak dostumuz Fehim Taştekin'in de Evrensel'e verdiği söyleşide Türkiye'nin Suriye'deki etkinliği işte bu obüslerin menzili kadardır mealen diye bir ifadesini gördüm. Bu CENTCOM, yani bu Merkez Kuvvetleri Komutanı General Votel'in helikopterle yanında, aralarında yüksek profilli diyelim güncel bir ifade olsun, David Ignatius gibi işte gazetecilerle beraber, 10 medya mensubuyla beraber önce Kobani'ye inip oradan Cizire'ye gitmesi, 11 saat geçirmesi, ardından Ankara'ya gelip bu konuşmaları sürdürmesinde bence zaten bu hani amiyane tabirle perşembenin gelişi, çarşambadan belli ve o arada da işte Rakka harekatı ve üstüne harekatı başladı, Münbiç harekatı. Ben daha önce bunu kesinleşmemişken birkaç hafta önce şey demiştim, yani ABD'nin YPG'ye sunabileceği, çünkü hep şey sorgulanıyordu malum, YPG'nin ne işi var Rakka Arap yeri diye. Hı hı. Hani Rakka'yı IŞİD'den almamıza yardımcı ol, karşısında hani bir nevi bonus gibi Münbiç'i al. Hı hı. Bu şu demek değil tabii, yani ABD talimatıyla oluyor. Hatta olabilir, şöyle de olabilir, hani biz havadan destek de vermiyoruz. Alabiliyorsanız alın diye de olabilir. Yani hı hı. Sırf Ankara yönünü idare. Ankara'ya da tabii ben o toplantılarda yoktum. Öyle doğrudan bir bilgim de yok ama yani aklın yolu bil. ABD'nin söyleye geldiği, o zaman buyurun siz yapın. Hı hı. Öyle bir şey olmuyor. Yani hep konuşa geldiğimiz üzere çelişkili bir durum var. Yani hı hı. rejimi sınırda istemiyorum. IŞİD'i de istemiyorum. YPG'yi de istemiyorum. O zaman yani bunun mantıklı bir izahı sürdürülebilir bir siyaset olmaktan çıkıyor. Hı hı. Kendi içinde yapısal çelişkiler barındıran bir siyaset ve maalesef de başarısız olmaya mahkum. Nitekim görüyoruz o başarısızlığı.
Evet, tabii burada herhalde Suriye'nin kuzeyinde desteklenen İslamcı gruplar var. Kendilerini öyle nitelendiriyorlar. Hani evet. Bizim nitelendirmemizin dışında kendilerini hı hı. öyle nitelendirdikleri için. Onların büyük bir başarısızlığı söz konusu ama Türkiye'nin ısrarla onlar, sadece onlar üzerinden, yani sahada onca yardıma, ki Amerikan medyasından okuduk değil mi? Omuzdan atılan füzeler de evet. verildi, edildi. Bir türlü onlar başarı sağlayamayınca Amerikalılar pragmatik bir biçimde sahada en etkili kim çalışıyorsa ona döndüler gibi gözüküyor. Fakat şöyle evet. bir şey var. Bu kadar hafif şu an böyle topun yumuşatıldığını sanki görüyoruz. Benim dikkatimi çekiyor. Çünkü daha kısa süre öncesine kadar ortalık birbirine giriyordu. Amerikalıların, hatta Amerikan medyasında ABD'nin Türkiye hassasiyetlerini dikkate aldığı vesaire gibi şeyler. Bütün bunlar Türkiye'nin politika değişikliğine işaret edebilir mi? Yani bir tabii bir mağlubiyet sonrası demek lazım tırnak içinde.
Yani o arada başbakan değişikliğiyle bu yönde yorumları ben de okudum. Hı. Yani bir Suriye ile ilişkilerde, İran'la, Rusya ile ilişkilerde bir değişiklik de belirtti. Ama tabii bunların bir karşı tarafı var. Yani söylemekle olmuyor. Ve bizim epey bir süredir, pek çok yıldır yaptığımızla söylediğimiz birbirine tutmuyor. Hani hı. eylem söylem makası açılmış vaziyette. Dolayısıyla öngörülebilirliğimiz, ciddiyetimiz, güvenilirliğimiz bir ülke olarak maalesef sorgulanır halde. Dolayısıyla hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünde olduğu gibi herkes bizim sahada yaptığımıza bakıyor. Sizin de işaret ettiğiniz gibi ABD'nin, yani bu CENTCOM, VOTEL'in ziyareti önce bize sunduğu kredi evet o idi veya öyle olduğu anlaşılıyor. Yani peki o zaman sizin desteklediğiniz gruplarla, işte içinde Türkmenlerin, Arapların, hatta bazı kaynaklı Uygurların falan olduğu, bunlarla yapın, kendi sınırınızı IŞİD'den yalıtın. Hı hı. Bu böyle olmadığı gibi geri döndü. Hatta bunların destek nirengi, lojistik destek noktaları olan Azez ve Mare bu sefer IŞİD eline geçme tehlikesi altına girdi. Bunları da hem canlarını kurtarmak için hem ehvenişer olarak bu sefer Suriye Demokratik Güçlerine veya daha doğrudan tabirle Afrin'de konuşlu YPG'ye devredilmesi şimdi gündeme geldi. Yani burada bir yumuşama, yani bu zoraki bir yumuşama değil de kabullenme belki denebilir, öngörülebilir. İki şeye ben bakmak lazım geldiğini düşünüyorum. Bir, sahada Kuzey Halep'te ne oluyor? Yani Halep'in de Hatay'la olan bağlantısı, çünkü zaten yukarıyla bağlantısı kopmuştu. O da kesilecek mi, kesilmeyecek mi? İkincisi, bizim Şam'la doğrudan. Yani bu, çünkü kuzeydeki federatif, federasyona yönelik yapılanmadan en büyük rahatsızlığı duyan, uzun zamandır 2011'den bu yana bir anlaştığımız konu oldu, Şam ve Ankara. Hı hı. Bunun dışında Rusya'dan, ABD'den, başka merkezlerden bir ses çıkmadı. Hı hı. Doğrusu pek şu anda kimsenin de öngörüyü olacak şey de değil. O yönde bir hani... Buna dayanarak bir denize düşen yılana sanılır misali Şam'la örtülü olarak başlayıp sonra açığa dönüşecek bir işbirliği kanalı açılır mı açılmaz mı? Bu çok spekülatif olur. Hı hı. Oraya kadar varır mı bu bizim Türk kıntımız? Bilemiyorum. Ama evet, aklımızın bir yerinde tutmak lazım diye düşünüyorum.
Evet, o noktada da Suriye'nin eski Ankara Büyükelçisi Nidal Kabala'nın bir BBC Türkçe'ye demeci var zannedersem. Onlar da Türkiye, ama orada tabii iki ülkenin ve bölgenin çıkarları için ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Ama bunun yolunun Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesinden geçtiğini söylüyor. Yine doğru, aynı kapıya çıkıyor. Ve ayrıca zaten
Lavrov'un da bugün çok sert bir açıklaması var.
Buyurun, buyurun. Evet.
Hayır, Lavrov'un da ben yani az evvel de daha da sertleşti yani bir gün önce, çünkü Lavrov şeyden yola çıkarak hani Rusya'nın ne işi var Suriye'de cevap olarak hemen Kerry ile görüşmesinden bir saat sonra Türkiye'nin de ülkemizin de Irak'taki mevcudiyetini sorgulamış ve Türkiye'nin Irak'tan çekilmesi gerekir demişti.
Evet.
Bugün gördüğüm az evvel Rus uçağının düşürülmesi, Türkiye bir savaş suçu işlemiştir. Hı hı. Önce bunun özürünü diler, ondan sonra diye.
Evet.
Yani böyle hani çalışma grubu kuralım, işte bir telefon edelim veya bu pilot hatası dersek olur mu gibi yaklaşımın kabul görmediği, pek de ciddiye alınmadığı görülüyor. Kaldık yani kişisel görüşümü de belirtmeden geçemeyeceğim eski bir bürokrat olarak. Neticede pilot da bir bürokrat sayılır. O olayda da bana göre hep altını çiziyorum. Yegane işini doğru dürüst yapan kişi o uçağı düşüren pilottur. O pilot dışında herkes hatalı. Tek işini doğru yapan kişi pilot bana göre.
Evet. Rusya ile hakikaten tamiri mümkün olmayan neredeyse diyeceğimiz bir tablo yarattılar. Peki Aydın Selcan, hala zamanımız da var. Şunu da sormak istiyorum size. Çünkü siz bütün bu meselelerin Türkiye'yi dönüp dolaşıp nasıl etkileyeceğiyle yakından ilgilenen bir insansınız. Özellikle güvenlik açısından büyük sıkıntılar yaşayacağımızı çok uzun zamandır vurguluyorsunuz. Şimdi burada Suriye'nin kuzeyinde yenilen İslamcı gruplar bizim Güneydoğu bölgelerinde epey güçlü bir biçimde konuşlanmış gözüküyorlar. Bütün medya haberleri buna işaret ediyor. Zaten Türkiye'nin içerisinde son bir yıldır sürekli bombaların hedefi oluyoruz sıradan insanlar olarak.
Evet.
Bu kuzeyde Amerikan yönetiminin, anlaşılan o ki, Ankara'nın hassasiyetlerini bir noktadan sonra fazla da gözetmeden attığı adımların sonucu olarak orada yenilen gruplar veya onların uzantıları veya bu lojistik hatları kesilince ne yapacağını bilemediğimiz gruplanmalardan neler beklemeliyiz? Bütün bunlar Türkiye'yi, sizin ikazlarınızı bir daha dinlemek isteriz doğrusu.
Valla IŞİD'le işte Nusra baskılandıkça, onu söylüyorum, Suriye'deki savaş alanında geriye doğru yaslanacak. Yani bu mantık gereği. Yaslanınca da işte kendi daha önceden belki örtülü olarak lojistik destek alanları olarak gördükleri işte Hatay, Antakya, Gaziantep, Kilis gibi yerlerin içinde bir bizim açımızdan daha ciddileşen, daha hayatileşen bir ulusal tehdit haline gelecekler. Benim söyleye geldiğim, bizim ulusal tehdit önceliklerimizde en tepeye Suriye kaynaklı cihatçı terör unsurlarının konulması, bu silahlı örgütlerin konulması ve burada ben dün işte konunun uzmanı Sıtkı Egeli ile de bunu konuştum. Sınır güvenliğinin münhasıran sadece teknolojik imkanlarla, isterseniz oraya şimdi işte akıllı kuleler gündeme geldi veya benim söylediğim zeplin yoluyla, insansız hava araçlarıyla veyahut çok pahalı da olsa, hadi diyelim bugün alınsa bir sene iki seneden önce şey yapılamayacak, İsrail'in demir kubbesi gibi bir sistemle de kursanız buraları güvenli almaya imkan yok. Burada yapılacak şey iyi istihbarat, ki o da sahadaki işbirliğinden geçiyor tabii. Ve doğru diplomatik müttefikler. Yani işin özeti, bizim Suriye'deki ve Irak'taki Kürt akraba topluluklarımızla, daha özelinde işin Suriye'de PYD ile YPG ile veya Kürtler kendilerini hangi siyasi oluşumla temsil ediyorsa onunla doğru dürüst ilişkiler kurmadan kendi sınırımızı da ülke topraklarımızı tam güvence altına almamıza imkan yok.
Evet, imkan yok ama Güneydoğu'da da operasyonlarımız var.
Evet. O da bana göre işte Suriye'ye girememenin adeta hıncını, frustrasyonunu oradan çıkaran bir tutum gözlemliyorum ki 21 yıldan bu yana 97'den bu yana ilk havadan omuzdan havaya atılan füzeyle helikopterimiz Kobra tipi düşürüldü. Ardından da Kanimasi, yani Kuzey Irak'taki üst bölgelerinden biri Kanimasi'de de 21 yıldan bu yana ilk saldırı gerçekleşti. Onun da işte bugün PSK da doğruladı. Kanas keskin nişancı tüfeğiyle bir üst teğmenimiz şehit edildi. Demek ki yani daha bu yaz çok tehdidin büyüdüğü, istikrarsızlığın arttığı, ölümün, yıkımın maalesef derinleştiği bir yaz olacağı benziyor. Siyaset değiştirilmediği takdirde.
Evet, Suriye'deki savaşın bir şekilde aslında yorumcuların, hepimizin diyelim, ikaz ettiği üzere Türkiye'nin içine taşındığı bir döneme girmiyor olduğumuz umuduyla diyelim herhalde. Doğru tabiri tam da söyleyemiyorum hakikaten.
Evet, zararın neresinden dönülse kârdır denebilir.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Aydın Selcan'a. Yorumları ediyorum ve verdiği bilgiler için eksenin sonuna geldik. The Police'den Roxanne'ı dinleyelim. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün